Ayrım 8.
Havaalanı. Sayfa 83.
Evde canımız sıkkın otururken yapılacak en iyi şeylerden biri havaalanına gitmektir. Uçağa binmek için değil tabii ki. Uçağa yetişmek için havaalanına koştuğunuz zaman oradan hemen nefret edersiniz. Ama o telaşa düşmeden havaalanına bir resme bakar gibi bakarak, daha doğru bir benzetme yapmak gerekirse, havaalanını bir baleyi seyreder gibi seyrederek iyi vakit geçirebilirsiniz. Gökyüzünün gri olduğu bir gün Heathrow'daki pistin kenarından 747'nin inişi ilk bakışta küçük parlak bir ışığın, bir yıldızın dünyaya düşüşü gibi görünür göze. Uçak tam 12 saattir yoldadır. Tam vakti Bangkok'tan kalkmıştır. Bengal Körfezi'nden, Delhi'den, Afgan Çölü'nden ve Hazar Denizi'nden geçmiştir. Romanya'yı, Çek Cumhuriyeti'ni geride bırakmış, Normandiya kıyılarına gelince yavaşça ve nazikçe inişe geçmiştir. Öyle ki uçaktaki yolcular motorun sesindeki değişimi bile fark etmemişlerdir. Yerden bakıldığında o beyaz ışık yavaş yavaş iki katlı devasa bir vücuda dönüşür. Aklın alamayacağı uzunluktaki kanatlarının altında küpe misali 4 tane motor asılıdır. Eğer yağmur çiseliyorsa uçak tıpkı bir hatunun yürüyüşü gibi ağır ağır piste doğru ilerlerken yağmur bulutlarının oluşturduğu peçe uçağın üzerine örter. Uçak sessizliğin sembolüdür. Geçip gittiği onca ülkenin izlerini taşır. Uçağın sonsuz hareketliliği, durgunlaşma ve hapsolma hislerinin tam zıttını sunar hayal gücümüze. Daha bu sabah uçak Malezya Yarımadası'ndan geçmiştir. Bu iki sözcük guava ve sandal ağacının kokularını anımsatır. Şimdi ise yere saatlerdir yaklaşmadığı kadar yaklaşmıştır. Yerle arasındaki mesafe yalnızca birkaç metredir. Hareketsizdir. Burnu yukarıya dönüktür. Bir an için duracakmış gibi olur. Sonra en arkadaki 16. tekerleği de asfaltla buluşur. Uçak hızını ve ağırlığını kanıtlayan kocaman bir ses ve duman çıkararak durur. Buna paralel bir başka pistte A340 New York'a hareket eder. Kanatçıklarını ve tekerleklerini içine çeker. Ne de olsa yolculuk bitene kadar, yani 3000 millik 8 saat süren bir deniz ve bulut aşırı yolu kat edip Long Beach'teki beyaz tahta kaplamaları evlerinin yakınında inişe geçene kadar onlara ihtiyaç duymayacaktır. Turbofonların yanattığı dumanların arasından görülebilen diğer uçaklar hareket etmeyi bekler. Bütün bir havaalanı boyunca sıralanmış onca uçak, tıpkı bir yelkenli yarışındaki yelkenliler gibi rengarenk kanatlarıyla gri ufka karşı tezat oluştururlar. Üçüncü terminalin cam ve çelikle kaplı ön cephesinde 4 tane dev uçak durmaktadır. Her birinin uyruğu ötekinden farklıdır. Pakistan, Kore, Kanada ve Brezilya. Bu 3 uçak teker teker havalanıp stratosferin rüzgarlara kanat açmadan önce birkaç saat boyunca yan yana durup dinlenirler. Aralarında yalnızca birkaç metrelik mesafe vardır. Her bir uçak havaalanına inip koridora girdikten ve yerine yerleştikten sonra koreografik bir dans başlar. Uçakların alt yüzeylerine taşıma arabaları girer. Kanatların üzerine siyah yağ hortumları takılır. Asma bir merdiven, dikdörtgen biçimindeki lastik dudaklarını uçağın dev gövdesine yapıştırır. Depoların kapıları açılır. Alüminyum kargo kutuları çekilip çıkarılır. Bu yıpranmış kutuların içinde kim bilir neler vardır. Daha birkaç gün önce tropik bir ağacın dalından koparılmış meyveler, yüksek ve sessiz vadilerin toprağında kök salmış, oradan koparılıp getirilmiş sebzeler, sonra iş önlükleri giymiş 2 adam gelir. Motorun yanına ufak bir merdiven dayar, kapağını açar, çelik boruların ve tellerin oluşturduğu o karmaşık yığını incelerler. Bir kabinden pikeler ve yastıklar indirilir, yolcular iner. Bizim için her gün yaşanan bu İngiliz öğleden sonrası uçaktan yeni inen yolcular için bambaşka bir renge bürünmüştür. Havaalanındaki her bir öğe insanı yolculuğa çağırır. Ancak en can alıcı olanı bu çağrının söze döküldüğü, terminalin tavanından sarkıtılan uçuş saatlerinin kalkış ve varış mekanlarını gösteren televizyon ekranlarıdır. Estetik açıdan hiç de şaşalı olmayan bu ekranların ustaca yapılmış kaplamaları ve üzerlerindeki yazıların donuk fontları duygusal anlamlarından hiçbir şey götürmez. Hayallerimizi harekete geçiren güçlerini azaltmaz. Tokyo, Amsterdam, İstanbul, Varşova, Singapur, Rio. Ekranda gördüğümüz isimler James Joyce'un Ulysses'indeki son satırın bütün o şiirselliğini ve ahengini içerir. Bu son satır romanın nerede yazıldığına dair bir kayıtmış gibi görünür. Ama daha da önemlisi romanın kurgulanışındaki kozmopolitan ruhu yansıtır. Trieste, Zürih, Paris. Ekranlardan gelen sürekli çağrı, bu çağrıya kimi zaman Mastara'nın vuruşları da eşlik etmektedir. Bize zorlu yaşamlarımızın kolaylıkla değiştirilebileceğini ima eder. Tek yapmamız gereken şey o koridordan geçmek ve o uçağa binmektir. Uçak bizi bilmediğimiz bir yere götürecektir. Hafızalarımızda yeri olmayan, insanların hiçbirinin adımızı bilmediği bir yere. Ruh halimizin gelgitleri içinde bir o yana bir bu yana savrulup dururken, vakit öğleden sonra 3, bezginlik ve umutsuzluk boğazımıza yapışmışken, bir yerlerde bir uçağın kalktığını bilmek ne büyük bir zevktir. Çıkış kapısı önüne park etmiş uçaklara bir bakın. Etraflarındaki bagaj arabalarını ve görevlileri nasıl da bir anda cüceye çevirirler. Böylesine büyük bir varlık nasıl oluyor da hareket edebiliyor? Bırakın Japonya'ya uçmayı, birkaç metre yükseğe nasıl havalanıyor? İnsan buna şaşar kalır. Her türlü bilimsel açıklama geride kalmıştır artık. Medeniyetin ürettiği ve büyüklük konusunda uçaklarla boy ölçüşebilecek bir diğer ürün olan binalar, çeviklik ve soğukkanlılık konusunda uçakların eline su dökemez. Ne de olsa en ufak bir yer sarsıntısında çatlar, su ve hava sızdırırlar. Üstelik şiddetli rüzgarlar karşısında da dayanıksızdırlar. Yaşamımızda çok az an vardır ki bir uçağın havalanışı kadar yürek ferahlatıcı olsun. Uçak henüz havalanmamışken ve pistin başında hareketsiz dururken camdan dışarı baktığımızda her gün görmeye alışık olduğumuz bir manzara vardır karşımızda. Bir yol, yağ silindirleri, çimler ve bakır renkli çatıları olan oteller. Pencerenin dışında gördüklerimiz her gün içinde yaşadığımız dünyadan başka bir şey değildir. Bu dünyada arabaların yardımıyla bile çok yavaş ilerlenir. Tepelerin doruğuna varmak bacak kaslarımızı ve arabalarımızın motorlarını bir hayli zorlar. Bir mil uzaklıktan daha ötesini görmek imkansızdır. Binalar, binalar olmazsa da ağaçlar gözümüzü sınırlar. Sonra birdenbire uçak havalanır. Motorlar kontrollü bir öfkeyle yalnızca camları hafifçe titreterek bizi göklere çıkarır. Hiçbir engel tanımaksızın seyahat edebileceğimiz engin bir gökyüzünün içindeyizdir. Karada olsak tam bir günümüzü alacak bu yolculuk göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bu kalkış bize psikolojik bir rahatlama da yaşatır. Uçağın usulca havalanışı iç dünyamızdaki bir dönüşümü simgeler kimi zaman. Uçak kalkış sırasında nasıl sakin bir güç sergiliyorsa, biz de kendi yaşamlarımızda benzer bir güçle hareket edebileceğimizi, bir şeyleri usulca değiştirebileceğimizi, bize acı verenlerin üzerinden sessizce uçup gidebileceğimizi hayal ederiz. Tepeden bakış, her gün karşılaştığımız manzaraya bir düzen ve mantık kazandırır. Yolların tam dağ yamaçlarının eşiğinde kıvrıldığını, ırmakların düz yollar çizerek göllerle buluştuğunu, elektrik santrallerinden şehirlere kadar sıra sıra elektrik direkleri olduğunu fark ediverir insan. Şehirdeyken çok plansız çizildiğini düşündüğümüz caddelerin yukarıdan bakıldığında çok ince düşünülmüş ızgaralara benzediği anlaşılır. Uçaktan aşağıya bakan göz tıpkı yabancı bir dilde yazılmış bir kitabı deşifre eder gibi önceden bildikleriyle o anda gördüklerini eşleştirmeye çalışır. Bir de bu kadar yüksekten bakıldığında yaşamımızın ne kadar küçük olduğu gelir aklımıza. Daha önce hiç görmediğimiz bir dünya vardır karşımızda. Şahinlerin ve tanrıların gördüğü haliyle dünya. Motorlar bizi bu kadar yükseğe çıkarmak için harcadıkları çabanın pek azını hissettirirler bize. Dayanılmaz soğuğun ortasında bile sessizce ve sabırla uçağı taşımaya devam ederler. Bizlerden istedikleri tek şey iç kapaklarındaki kırmızı etiketin üzerinde yazılıdır. Üzerinde yürümememiz ve onları yalnızca yağ, D50 TFI S4 ile beslememiz. Bu mesajı da yalnızca şu anda buradan 4000 mil uzaklıkta halen uyumakta olan üniformalı havaalanı görevlileri görebilecektir. Yukarıda bulutlar vardır ama kimse uçaktaki bulut manzaralarından yeterince bahsetmemiştir. Hiç kimse okyanusun üzerinden geçerken gördüğümüz o bembeyaz ve koskocaman keten helvasını andıran bulutlara hak ettiği önemi vermez. Pierre de la Francesca'nın tablolarındaki meleklere, hatta Tanrı'ya taht görevi yapan o güzelim bulutlardan bahsetme gereği duymaz. Uçaktayken de hiç kimse ayağa kalkıp bulutların hak ettiği bir coşkuyla haykırmaz. Pencereden dışarı bakın, şu anda bir bulutun üzerinden geçiyoruz. Oysa Leonardo, Poussin, Claude ya da Constable bu manzara karşısında şaşkınlıktan dilini yutardı herhalde. Kendi evimizde ve mutfağımızdayken hor göreceğimiz, tatsız ve bayağı diye nitelendirebileceğimiz yemekler uçakta bulutlarla baş başa yendiğinde müthiş bir tat ve çekicilik kazanır. Tıpkı dalgalı bir denizin yanı başında, kayalıkların tepesinde afiyetle yenen peynir ekmek gibi. Önümüzdeki tepsi sayesinde bu hiç de evimize benzemeyen mekanda kendimizi evimizdeymişiz gibi hissederiz. Soğutulmuş ekmek dilimleri ve bir kap patates salatası eşliğinde önümüzdeki uçsuz bucaksız semanın ve buluttan tarlaların tadını çıkarırız. Pencerenin dışındaki uçuş arkadaşlarımız biraz daha dikkatli incelendiğinde bizi şaşırtır. Resimlerdeki ya da yeryüzündeki bulutlar altı düz, ovalimsi kütleler biçimindedir. Ama yukarıdayken tıraş köprüsünden yapılmış, dört bir yana dağılan devasa bir sütun yığınıymış gibi görünürler göze. Buradan bakıldığında bulutların kolayca buharlaşabilir, dağılabilir varlıklar olduğu anlaşılır. Buharla olan akrabalıkları artık aşikardır. Sanki gökyüzünde az evvel bir şey infilak etmiştir. Sanki bulutlar her an değişim halindedir. İster istemez, keşke üzerlerinde oturmak mümkün olsaydı diye düşünür insan. Bulutlar bizi sükunete davet eder. Aşağımızda dostlar, düşmanlar, kederler ve korkular kol gezer. Fakat onlar yeryüzü üzerindeki minicik tırnak izlerinden ibarettir artık. Bunun böyle olduğunu zaten biliriz ya, yine de uçakta oturmuş, başımızı pencerenin soğuk camına dayamışken bu gerçek daha bir doğruymuş gibi gelir bize. Ayrım 8 sonu. Sayfa 90.